Ayrım 11, sayfa 96. Deveden büyük fil var. Tam eve giriyordum. Bir kurşun saçlarımı yaladı geçti. Bir kurşun da kulağımı yaladı geçti. Bir zıpladım çöp bidonunun oraya. Bir daha zıpladım demirden yapılmış apartman kapısının ardına. Canımı kurtardım. Bir taksi vız diye kaçtı gitti. Eh belli değil mi? Adamlar kurşunlamaya geldiler, kurşunlayamadılar. Ya atıcı iyi atıcı değildi ya da silah ata yadigarı silahlardan olduğu için tam hedefe rast gelmemişti. Yoksa hedef belliydi, başım ve boynum. Şöyle bir yöreme baktım, tüm evlerin ışıkları söndürülmüştü. Yani bu demekti ki ne gördük ne de duyduk. İyi görmeyin duymayın ama birinci dairenin kapısını çaldım. Açmadılar. İkinci dairenin kapısını çaldım. Onlar da açmadılar. Üçüncü dairenin kapısı açıldı. Çıkan adama duydunuz değil mi diye sordum. Ya ya dedi. Sanat güneşimiz kalp krizi geçirmiş. Kurşun seslerini duymadınız mı? Ay yoksa kurşunlamışlar mı sanat güneşimizi? Aman efendim az önce sokakta bizim apartmanın önünde kurşun sıktılar bana. Sıkarlar sıkarlar ama inanınız ki ben hiçbir şey duymadım. Hem canım siz de bu saatte dışarıda ne arıyorsunuz? Akşamdan girin evinize oturun. Yok öyle geç zaman değildi. Saatime baktım. Daha 11 olmamıştı. Bizim daireye çıktım. Ama tüm dairelere sora sora. Hiçbiri de kurşun sesini duymamıştı. Bakalım bizim çocuklar onlar duymuşlar. Ay sana mıydı diye bağırdılar. Banaydı ya. Heyecanım geçince ancak akıl edebildim karakola gitmeyi. Hem de hanımla birlikte gittik. Komisere kurşunladılar beni efendim dedim. Dedi. Kurşunladılar komiser bey. Bunun e'si var mı? E'si var elbette. Nerenizden yaralandınız? Yaralayamadılar. Öyleyse önemli değil. Madem yaralayamadılar, durmayın üzerinde. Nasıl durmam komiser bey? Yaralayabilirlerdi, öldürebilirlerdi. Lütfen olmamış şeylerle bizi meşgul etmeyin. Şimdi yani bu olayla ilgilenmeyecek misiniz memur bey? İfadenizi alacağız. Peki o beni kurşunlayanlar şu anda belki de kentin içindeler. Aratmayacak mısınız? Komiser kalktı, başını kızgın iki yana salladı, sonra yanıma yaklaştı. Gezin gezin gecenin geç saatlerine kadar, ondan sonra gelin buraya, komiserim bana kurşun sıktılar. Ne işiniz var gece yarısı sokaklarda, evinizde su mu çıktı? Karım atıldı, ne yani vatandaş gezemez diye bir kural mı var? Var dedi komiser, vatandaş gezince olaylara neden oluyor. Haydi verin ifadenizle gidin. Verdik ifademizi gittik. Bekle, bir gün bekledim, iki gün bekledim. Polisten ne ses ne soluk. Karakola gittim, şubeye git dediler. Şubeye gittim, arıyoruz, bakıyoruz dediler. İki gün daha bekledim. Baktım yine ses soluk yok. Çıktım valiye, durumu anlattım. Vali notlar aldı, sonra gitmemi söyledi. İşte o gece bastı polis bizim evi. Neyimiz var, neyimiz yok, didik didik aradılar. Kardeşim dedim polislerin üstüne, ben kurşunlanan adamım. Kesin dedi. Peki niçin evimde arama yapıyorsunuz? Polislerin üstü. Niçin gelip beni kurşunlamak istemiyorlar da sizi kurşunlamak istiyorlar? Hiç düşündünüz mü bunu? Anlamadım dedim. Polis uyumaz anlıyor musunuz? Normal bir vatandaş olsanız sizin için öldürmek istesinler. Niçin üzerinize kurşun boşaltsınlar? Yani ben, evet sizde bir şeyler var ama söylemiyorsunuz. Hangi örgüttensiniz? Hoppala, yoksa örgütün lideri misiniz? Kızgın başımı salladım. Onlar da bu arada aramalarını yapıp bitirdiler. Gerçi okuduğum kitaplara ters ters bakmışlardı ama evde suç unsuru olacak hiçbir şey bulamamışlardı. Karım benden daha çok kızmıştı. Aa diyordu. Şikayet eden biziz, kurşunlanan biziz. Gelip bizim evimizi arıyorlar. Peşini bırakma sakın bu işin. Dur bakalım birkaç gün geçsin hele dedim karıma. Birkaç gün geçti. Kalktım şubeye gittim. Orada yaşlıca bir adam oturuyordu. Ne yapsın yani polis kardeşim dedi. Gelmiş sizin evi aramış işte. Beyefendi öldürülmek istenen adam benim. Olsun polis çok yönlü çalışır. Yani şimdi siz beni kurşunlamak isteyenleri bıraktınız, beni aldınız hele. Polis çok yönlü çalışır dedim size. Ha öyle mi? Ben o kızgınlıkla validen büyük İçişleri Bakanı var diyerekten tuttum bir telgraf dilekçe hazırladım. Gönderdim İçişleri Bakanlığı'na. Allah sizi inandırsın. O gece polis yine bastı bizim evi. Hem de gecenin ikisinde. Çelik yelekli, makineli tüfekli bir yığın polis doluştular içeriye. Ara babam ara. Sandıklar, sepetler, dolaplar bir bir elden geçti. Yatakları kaldırdılar, altlarına baktılar, pamukları silktiler. Yatakların içine baktılar. Yorganları yamru yumru ettiler. İçinde bir şeyler aradılar. Yastıkları boşalttılar, pamuğunu yana yığdılar. Mutfağı dışarıya taşıdılar, gaz sobasının borusunu, karbüratörünü söktüler. Kazanını dışarıya çıkardılar. Sıra çamaşır makinesine gelmiş ve onu yere devirmişlerdi ki, "Yeterin yahu!" diye bağırdım. "Yarın dünyanın parasını vereceğim yorgancıya, gaz sobacısına. Yemeğimin içini bile parmakladınız yahu!" Hiçbirinden yanıt gelmiyordu. Bu arada çamaşır makinesini de motorunu yere indirdiler, altına baktılar. Şişman bir polis anahtarla motora girişti. Becerikli ellerle 10 dakikanın içinde dişlileri, milleri ortaya seriverdi. Bağırdı. "Bunun içinde de bir şey yok komiserim." Evi öylece bıraktı gittiler. Zararımı, ziyanımı ve dahi olanları tuttum. Devrisi günü bir dilekçe haline getirdim. Başbakana telgraf olarak yolladım. Sanırım telgraf başbakanlıkta bir iki gün beklemiş. Ondan sonra ilgilenilmesi cihetiyle İçişleri Bakanlığı'na yollanmış. Onlar da dilekçemi iki gün bekletmiş. İlgilenilmesi için cihetiyle ilim valiliğine buyruk verilmişti ki haftasında polisler yine bizim evi bastılar. Bu kez gelenler başka polislerdi. Zayıf bir polis, "Komiserim, ben şu koltuk takımından şüpheleniyorum," dedi. "Yahu kardeşim," dedim, "15 gün önce apartman kapısının önünde bana kurşun sıktılar." "İyi ya," dedi komiser, "biz de bu koltuk takımından şüpheleniyoruz." Koltuk takımının kılıfları çıktı, naylonları çıktı. Oturma odası hallaç pamuğu gibi atıldı. Polisin biri bacaya elini soktu. Odanın ortasına kara kurum yağdırdı. Sonra her zaman olduğu gibi yine öylece bıraktı gittiler. Yok hayır, pes etmeyecektik. Karım da etmeyecekti. Kara kurumda kirlenen halıyı yıkadı, ortalığı düzeltti. Ben bir koltukçu çağırdım. Kılıfları baştan geçirttim. Bu arada bir telgraf hazırladım. En büyük başkana. Üf, en büyük başkanın etkisi çok büyük oldu. Her zaman 5-6 polisle bizim eve baskın yapılırken bu kez sabaha karşı tas tamam 15 polisle baskın yapıldı. Hiçbir zarar yapmasalar 15 kişinin ayakkabıyla evin içinde oraya buraya koşmaları yeterliydi. Sarışın bir polis, "Komiserim vallahi ben şu döşemeden şüpheleniyorum," dedi. "Sök!" bağırmışım. "Yahu siz bizim evi yıkacak mısınız?" Keserle bir girişti sarışın polis. Ne tane tahta parke varsa yoldu yolda attı. Sanki ha bundadır ha şunda, Allah'ımın dediği iki parke arasında der gibi. Yığıverdi onca tahtayı ortaya. Sonra keseri yana atıp bir sigara yaktı. "Yahu kardeşim," dedim, "ne olacak şimdi, ne olacak bunca ziyan?" Sarışın polis çok rahat. "Şüphelendik kardeşim," dedi. Bağırmışım. "Yani bana kurşun sıkanlar gelip bu parkenin altına mı saklandılar?" "Nedeniz de beğenirsiniz. Size kurşun mu sıkmışlardı?" "Yok yok, yılmadım. Gerçi o tahta parke bana hayli pahalıya mal olmuştu ama konuyu basına iletmekten çekinmemiştim. Konu gazetede çıktığı gün üşenmedim, evin tüm eşyasını kayınbiraderin evine taşıdım. Evin içinde bir tek yatak, bir yorgan, bir de yastık koymuştum. Gelin bakalım şimdi neyi karman çorman edeceksiniz. Gece yarısını geçti. Biz karı koca bekliyoruz. Ha geldi ha gelecekler. Sabaha karşı kapı güm güm. Aha geldiler. Koştum kapıyı açtım. Buyurun hoş geldiniz. Adamlar şöyle bir baktılar, bir bana, bir evin içine. İçlerinden biri, "Galiba yanlış geldik komiserim," dedi. "Yo, kurşunlanmak istenen adam benim. Buyurun arayın." Lavaboları indirdiler. Biri küvetin altından şüphelendi. Küveti söktü çıkardı. Biri termosifona girişti. Onu söktü devirdi içine baktı. İnat bu ya. O günü tuttum evdeki termosifonu, küveti, lavaboları da kayınbiraderin evine taşıdım. Kaldı duvarlarla kapılar. Şimdi neyi sökecekler bakalım. Karım iyi ama şikayet edecek yer kalmadı ki. Var dedim, konuyu bildiri haline getireceğim ve kendim halka dağıtacağım. Ama nasip olmadı bildiriyi bastırmak, dağıtmak. Çünkü o günü kapıdan çıkarken kurşunladılar beni ve öldüm. O gece başbakan televizyona çıktı. "Devlet güçlüdür," dedi. İçişleri Bakanı ondan az sonra konuştu. "Anarşinin köküne iniyoruz," dedi. İlim valisi, "Her gece 10-12 polis yolluyordum korunması için," dedi. Şimdi diyeceksiniz, "Sen bu yazıyı öteki dünyadan mı yazıyorsun?" Evet, öteki dünyadan yazıyorum. Çünkü ülkede dirilerin değeri kalmadı. Ola ki biz ölüyüz, tutar da belki bizim alt kattaki komşu, üst kattaki komşu ve de diğer komşular akıllanırlar. Yahu bundan böyle kurşun sesi duyunca pencerelerimizi kapamayalım derler. Ha büyüklerimiz mi? Onlar zaten çok akıllılar canım. Baksanıza o kafalarının kocamanlığına, o enseye, o kulağa. 8 Çadır Kabilesi. Uluslararası konferansta sıra Türk üyeye gelmişti. Türk üyesi, Elinde kalın bir dosyayla kürsüye çıktı. Görevli mikrofonu ayarladı. Üye de iki kez öksürerek sesini ayarladı. Sonra konuşmaya başladı. "Sayın üyeler," dedi. "Hepinizi saygıyla selamlarım." Parantez içinde yarım bardak su içti. "Çok sayın üyeler, bizim ülkede hangi memur ister yüksek düzeydeki bir memur olsun, ister alt kademelerde çalışan bir memur olsun. Tüm memurların sarı zarfa karşı alerjisi vardır efendim. Hangi memur sarı zarfı odacının elinde görürse hemen hastalanır. Çünkü bizde sarı zarf çok tehlikelidir sayın üyeler. Sarı zarf demek görevden alınmak, kış kıyamette herhangi bir ile sürgün demektir. Onun için sarı zarfı odacının elinde gören bir memur, hele odacının elinde bir de memurun imzalaması için zimmet defteri bulunuyorsa, o memur hemen şapkasını ve paltosunu giymeden kaçmaya başlar. Konferans gereği konuşmacının hemen yanındaki başka bir kürsüde oturmakta olan sorucu sordu. "Sayın Türk üyesi, nereye kaçar?" "Efendim, hastaneye kaçar. Bu durumda görevli olduğu daireden kendisine hasta kağıdı verilmeyeceğine göre memur acilen hasta olmuş ve hastaneye koşmuş gelmiş memur pozuna girmek zorundadır. Ama önemli olan odacıya yakalanmadan hastaneye varmaktır. İşte bu bakımdan bizdeki memurların tümü iyi koşucudurlar efendim. Memur dairenin merdivenlerini dörder dörder atlarken ardından koşan odacı da üstünün gözüne girmek için altışar altışar atlar. Ama bir elinde zarf, bir elinde zimmet defteri olduğu için ya bir ara defteri düşürür ya da sarı zarfı. İşte bundan yararlanan memur artık sokağa çıkmıştır. Memurlardan bazıları ayakkabılarını da ellerine alarak koşmaya başlarlar. Odacı Hıdır canını dişine takmıştır. Çünkü üstünden buyruğunu almıştır. Şayet memura bu zarfın içindekini tebellü ettiremezse haşlanacağını biliyordur. Onun için hem koşar hem de kaçan memurun ardından "Yapma Hüsamettin Bey, çocuklarıma acı Hüsamettin Bey!" diye bağırır. Bu sözü duyan vatandaşlar yine bir memurun sürüldüğünü anlayarak odacının önüne mahsustan çıkıp ona şaşırtmaca verirler. Önden kaçan kravatlı bir adam, onun ardından eli sarı zarflı bir de küçük kara defterle koşan kişiyi gören tüm vatandaşlar "Aha, gene bir tebellü yarışı var!" diye birbirlerine söylerler. Ve bir yığın işsiz güçsüz vatandaş, ki bizim ülkede işsiz güçsüz sayısı çoktur, işte bunlar memurla odacının ardına düşerler. Sorucu sordu. Niçin düşerler? Efendim, 100 metreyi kaç saniyede aldığını görmek için memurun. Şimdi efendim, memur koşar, odacı Hıdır kovalar, memur koşar, odacı Hıdır kovalar, araya bazen polis de karışır. O zaman tüm trafik durur. Amansız bir maraton başlar. Bizim memurlarımız kendilerini bu zor koşullar için yetiştirmiş, anası böyle günlere doğurmuş olduğu için ne polise yakalanır ne de odacı Hıdır'a. Yalnız kentin tüm trafiği durunca herkes o saat bilir, otobüsler, dolmuştakiler konuşmaya başlarlar. Yine bir memur hastane maratonuna çıkmıştır. Allah yardımcısı olsun, soluğuna güç versin derler. Şoför de "Yahu şu adam geçip gitse de yollar açılsa," der. Az sonra memur gözükür. Dükkanlardan uzanan başlar, dolmuşlardan uzanan başlar, "Ha gayret, aç pergelleri!" diye memura moral verirler. Bu arada hastaneye kaçmakta olan memuru durdurup ağzına gazoz verenler, su şişesi tutanlar da olur. Ama memur en büyük yardımı yol üzerinde çeşitli şubeleri bulunan Danıştay'da Kazananlar Derneği'nin üyelerinden görür. Bu üyeler günün her saatinde hastane yakınlarında ellerinde tuzlu ayran şişeleri hastaneye koşmakta olan memurları beklerler. Sorucu sordu, "Sizde Danıştay yok mudur?" "Hiç Danıştay olmasa Danıştay'da Kazananlar Derneği olur mu efendim? Neyse, memur hastaneye varır. Bunca koşudan sonra memur gerçekten acil servise alınır. Kalbe yardımcı iğneler vurulur. Memur buraya kapağı attıktan sonra 15 gün rahattır. Efendim, bizde usuldür. Şayet memur kendisine tebelli edilen yazıyı okuyup imzalamazsa yüzüne karşı bir tanığın yanında okunur. Böylece memur o yazıyı tebelli etmiş sayılır. Ama bu ortamı yakalamak çok önemlidir. İşte bunun için memurun çıkacağı günler hastane kapısında daire amiri tarafından bir yazman, bir de odacı nöbet tutturulur. Yazman sarı zarfın içindekileri ezberlemek zorundadır. Hem ezberlemiş olacak hem de memurun yüzüne karşı ilkokul çocuklarına şiir okuduğu gibi hızlı hızlı okuyacaktır ki memuru kaçırmasın. Tam memur hasta yattığı koğuştan çıkarken bu odacı ile yazman memurun yanına yaklaşarak "Hüsamettin Bey'e tebellidir" derler. Ardından yazman tebliği öyle hızlı okur ki ne dediği anlaşılmaz. Ama şaşkınlıkla memuru kaçırmışlarsa işleri küldür. Memuru yakalamak bir mesele olur artık. Apartman kapısının önünde beklerler. Bu durum çok komik olduğundan yine işsiz güçsüzler böyle sahneleri kaçırmak istemezler. Toplanırlar, çekirdekçiler, nohutçular, lahmacuncular, kokoreççiler toplanır. Memur görevine belirli bir gün gelmeyince müstafi sayılacağı için mutlaka evden daha çıkıp dairesine gitmek zorundadır. İşte memurun başı apartman kapısından gözükür gözükmez bir uğultudur başlar. Yazman ezberlediği yazıyı çok çabuk okur. Her zaman da sonunu şöyle bitirir. Görülen lüzum üzerine. Sorucu yine sordu. Sizde danıştay yok mudur? Hiç olmaz olur mu efendim? Vardır, vardır ama neyse efendim artık memur yazıyı tebellüğü etmiştir. Bu haksız durumdan ötürü sıra danıştaya gitmeye gelmiştir. Memur danıştaya gider. Sorucu ve işte orada biter, memur görevine döner. Bitmez dönmez. Konferans salonu uğuldadı. Çeşitli sesler çıktı oradan buradan. Hotanto mu orası? Türkiye nerede Allah aşkına? Bana haritada gösterir misiniz kuzum? Alabata, Tonni, Nuha ya Danıştay'a? Parantez içinde Afrika'daki bir kabile başkanının sözleri bunlar. Tutanakta öyle yazıyor. Türkçesi şu. Bizim kabilede Danıştay Kulübesi'nin verdiği kararları Büyük Reis uygular. Başkan kürsüyü tokmakladı. Bir dakika sayın baylar bayanlar, bir dakika dedi. Hotanto üyesi, Türk üyesi konuşmasına devam ediyor. Buyurun Türk üyesi konuşun. Şimdi efendim artık sıra memurun Danıştay'a başvurmasına gelmiştir. Efendim bizde Danıştay 3 vardiya halinde çalışır. Bayram tatilleri, hafta tatilleri yoktur. Sorucu sordu. Neden? Efendim işler o denli çoktur ki hemen hemen bizdeki nüfusun 1/4'ünden fazlasının Danıştay'da davası vardır. Okullar Danıştay kararıyla açılır. Sorucu sordu. Sizde Milli Eğitim Bakanlığı yok mudur? O karar vermez mi okulların açılmasına? Vardır efendim. O yalnız kapanmasına karar verir. Açılmasına hiç karar vermez. Sorucu sordu. Neden? Çünkü efendim okullar kapalı olunca Milli Eğitim Bakanlığı yapmak peynir ekmek yemek gibi kolay oluyor. Sonra ne diyordum efendim? Bizde sınıfta Danıştay kararıyla açılır. Üniversiteye de Danıştay kararıyla girilir. Sesler sorucu sordu. Sizde öğretmenler yok mudur? Vardır da efendim. Kimileri sorular satar, kimileri de kendi kafasına uymayanları kasıtlı olarak sınıfta bırakırlar. Bizde alkollü içkinin olup olmadığına bir sürü şeye Danıştay karar vermek zorunda kalır. Memur Danıştay'a başvurup kendisine yapılan işlemin haksız olduğuna ilişkin bir karar alır. Sorucu tamamladı. Böylece haksızlık düzeltilmiş olur. Memur da görevinin başına döner. Dönmez yahu dinlesene. Affedersiniz yani dönemez. Sizde hukukun üstünlüğü yok mudur? Allah Allah dinlesene ulan. Affedersiniz dinler misiniz efendim? Bizde hukukun üstünlüğü yerine göre vardır. Yerine göre yoktur. Şayet o hükümet, şayet o bakan, o memur görevinden uzaklaştırmak istiyorsa yoktur. Ama Danıştay zenginin yararına yani iktidar doğrultusunda bir karar almışsa o zaman vardır. Peki Danıştay'ın kararı olan bir karar o bahsettiğim memurun eline verilmez mi? Verilir yahu verilir. Yani verilir efendim. Memur bu kağıtla birlikte görevine geldiği gün diyelim orası bir bakanlık, kapıda 300 polis, 36 komiser görür. Memur geriye çekilir, bir hamle yapar. Hop polisler yakalarlar. Memur geri gider, 100 metreden yine bakanlığın kapısına doğru koşar. Hop kapıda yine polislerin kucağına düşer. Memur yılmaz, geri çekilir. Haydi bir dahi aşk ve şevk ile der. Son hızla bakanlığın kapısına koşar. Hop yine polisler yakalarlar. Polislerin şefi, haydi bir daha Hüsamettin Bey der. Memur geriye çekilir, ısınma hareketleri yapar. Hayda, baştan bir daha, şevk ile, azim ile. Ama yine hop, buna bizde Danıştay sporu derler. Çok eğlenceli. Gel babana, gel babana diye benzediği için halk arasında çok ilgi görür. Böyle günlerde bakanlığın önü bir yığın işsiz güçsüzle dolar. Memur 2-3 gün bu hamle işini dener. Baktı ki bakanlığın kapısından giremiyor, bu kez arka kapıyı dener. Bir punduna getirir, arka kapıdan gel gibi girer, soluk soluğa koltuğuna oturur. Bu arada yanında getirmiş olduğu 4 top iple kendini sıkı sıkı koltuğuna bağlar. Her olasılığa karşı elinin altında da bir bıçak bulundurur. İpi gerektiğinde hemen kesmek için. Ama memur masasına oturur oturmaz, odacı Hıdırların, odacı Murtazaların hemen haberleri olur. Durum dairenin üstüne bildirilir. Diyelim bakana. Bakan o zaman ilk söz olarak "Vay anasını" der. Çok kızar. Bizdeki bakanlar böyle şeylere. Hemen masasından, pardon, koltuğundan kalkar, Hüsamettin Bey'in odasına gelir. "Hüsamettin Bey, yerinizden kalkınız ve gidiniz" der. Memur, "Gitmem, elimde Danıştay kararı var" der. Bakan, "Ben bakanım, size emrediyorum, gidin" der. Ama bu kez sesi biraz hızlı çıkar. Memur iyice masaya abanır. "Gitmem, Danıştay göreve dönmeme karar verdi" der. Bakan kızmıştır artık. "Kalkınız lan Hüsamettin Bey" der. Hüsamettin Bey kalkmaz. Kaşını gözünü oynatır. Bakan bağırır. "Kalk lan İnekoğlu İnek" der. Memur da "Sensin İnekoğlu İnek" der. Artık dairedeki tüm memurlar olacağı bilirler. Hemen aralarında bahse girişirler. Hüsamettin Bey bakanı döver. Yok yahu, beyefendi Hüsamettin Bey'i döver. Görüşürüz. Artık ağız dalaşması bitmiştir. Bakan ceketini çıkarırken Hüsamettin Bey de iplerini çözer. Hemen masanın önünde ilk round başlar. Bu tür karşılaşmalarda her şey serbesttir. Haya sıkma, tekme atma, boğaz kıvırma, kündeye getirme, ütüleme. Atasporumuz olan güreşte karışık pankreas tüm şiddeti hile başlar. Bayan memurlar "aa, aa, aa" diye tempo tutarlar. Erkek memurlar "hadi ha, ye onu ha, yatır ha, çiğne ha" diye bağırırlar. İçerideki birinci rounddan sonra ikinci round koridorda başlar. İşlerini görmek için bakanlığa gelmiş olan vatandaşlardan Hüsamettin Bey'i ve bakanı tanımayanlar "ayırın şunları yahu, ayıptır" derler. Ama öteki memurlar hemen onlara engel olurlar. "Karışma arkadaş, parantez içinde, burada resmi bir görev yapılıyor. Danıştay kararı uygulama çalışmaları yapılıyor" derler. İkinci raundun sonunda bakanın gözü patlar. Hüsamettin Bey'in kolu çıkar. Ama yılmazlar. Üçüncü round için horozlanan bakanı zorlukla tutarlar. "Bırakın lan şunu, çiğ çiğ yiyeyim" diyen bakanı sarışın sekreteri yatıştırmaya çalışır. Ama bakan ikide bir sekreterin kollarının arasından kurtulup ileriye doğru fırlar. Bu sırada polisler yetişir. Hüsamettin Bey'i hoppa yaparlar. Peki bu olaydan sonra bakan istifa etmez mi? Hem memurla kavga ettiği hem de Danıştay kararını uygulamadığı için. "Dur dinle be kardeşim, sen ne diyorsun? Bizde istifa kuruluşu hiçbir zaman çalışmaz. Danıştay bizde TRT Genel Müdürü'nün yasal genel müdür olmadığına ilişkin karar vermiştir de bunu hükümetin başbakanı uygulamamıştır. Yine de istifa etmemiştir." Sesler uğultu. "Yalan söylüyor, olamaz. Türkiye neresi kardeşim? Bana haritada gösterir misin lütfen?" "Haba yuba, tohota, muhtamı, şumana" parantez içinde Afrika'daki aynı kabilenin başkanının sözleri. Türkçesi, "Bizim kabilede Danıştay Kulübesi'nin tamtamcılar başı Bokoka için verdiği kararı reis hemen uyguladı." Başkan tokmağı vurdu. "Bir dakika arkadaşlar, bir dakika." Ama salon karışmıştı. Tüm üyeler ayağa kalkmışlardı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çok çalıştı başkan ama sessizliği sağlayamadı. Onun için oturumu bir gün sonraya erteledi. Tüm üyeler çıktılar. Türk üyesi de dışarıya çıkıyordu ki salonda yolunu Afrika kabilesi üyesi kesti. "Biz 8 çadır kabilesi kurmak ister, sizinle ticari ilişkiler. Ben var gidince konuşmak büyük reiste. Demek ona kalkınmış 8 çadır kabilesi. Kalkınmamış Türkiye ile iyi ilişkiler. Biz var size incik boncuk ayna satmak. Siz var bize fil dişi kaplan derisi satmak" dedi. Ayrım 11 sonu, sayfa 113.